Ayrım 4.
Oysa 8 mi 10 mu yaşımdayken etrafıma hayran hayran bakardım da dünyanın tadına doyulmaz bir cennet, geleceği de bir nur sayardım. Cenneti de nuru da işte buydu. 4-5 dakika sonra yine içeriye çağrıldık. Sürgün. Mahkeme Zekeriya'yı ve beni 3 yıl süresince kalebentliğe mahkum etti. Birdenbire o görkemli mahkeme kurulunun omuzlarının üstünde kanatlar filizlenmeye başladı. O kanatlar hızla büyüyüp yükseldi. Gökkuşakları gibi kanatlardı bunlar. Kurulun her üyesi bir can kurtaran meleğine dönüştüler. Malum ya, mahkemede gülünmez. Ne var ki sevincimin gülüşe ve gülüşün hopluya zıplaya bir dansa dönmesine güç engel oldum. Az kalsın kendimi tutamayacaktım. Duyduğum şükran dolayısıyla adamların boynuna sarılıp onları şapur şupur öpesim geliyordu. Nebizade Hamdi Bey'in verdiği idam müjdesinden 20-25 dakika sonra 3 yıl kalebentlik umulmadık bir mutluluktu doğrusu. Yine bu güzel dünyanın yaşayanları arasındaydım. Acanım biliyorum hakkım var denecek. Ben de haklı olarak hakkımdan, adaletten söz edebilirim. Yani masum olduğum için kalebentliğin bir haksızlık olduğundan yakınabilirim. Ama böyle bir şey aklımdan hiç geçmedi. Mahkemenin hükmü söz gelimi İstanbul'daki yabancı polisinden başıma yediğim sopaya kıyas bir lütuftu. Zaten kelepçelerle götürülüp getirilirken yolda rastladığım kimi yurttaşlarımın, hatta İstiklal Mahkemesi'nin o jandarma dairesindeki subaylarının bakışlarında gördüğüm insancıl sempati bana yeterdi. Bazıları böyle nazik zamanlarda yanlışlıklar ve haksızlıkların mazur görülmesi ve bunların yurt için çekilivermesi gerektiğini söylemişlerdi. Bu sözleri beni teselli gibi insanca bir duyguyla söylediklerini hiç anlamaz olur muydum? Mahkemeden çıktıktan sonra ben ve Zekeriya o eski ayrı odalarımıza mı yoksa doğrudan doğruya yeni yerlerimize mi götürüldük pek hatırlayamıyorum. Çünkü sevinç içinde nereye götürüldüğümün farkında bile değildim. Artık sanık değildik, mahkumduk. Hatırladıklarım şunlardır. Upuzun bir avlu ya da bir meydan. Bu meydanın bir yanında pek yüksek bir duvar. Duvarın üzerinde belirli aralıklarla nöbetçi kuleleri. O duvarın karşısında duvar boyunca tek katlı bir bina. Uzun avlunun bir ucunda, yani tek katlı bina ile yüksek duvar arasında, kapısı dışarıya açılan bir duvar daha. Uzun avlunun öteki ucunda genişçe bir oda. Odanın uzun meydana bakan parmaklıksız geniş pencereleri vardı. Bol bol ışık ve hava alıyorduk buradan. Oda 7 metre kadar boy ve endeydi. Orada 8-10 kişi yatıyorduk. Yani küçük çiltelerimizi yere seriyorduk. Zekeriya da o odadaydı. Bütün gün o uzun avluda 5 aşağı 5 yukarı geziniyor, konuşuyorduk. Gece gezdiğimizi hatırlamadığıma göre geceleyin o küçük koğuşumuzda kapanıyorduk demektir. İlkbahardı. Yağmur yağmıyordu. Hüseyin Cahit de oradaydı. Çorum'a sürgüne mahkum olmuştu o da. Kendinin İstanbul'da bir otomobili varmış. Son taksidini henüz vermişmiş. Çorum'a gitmek için otomobilinin İstanbul'dan gelmesini bekliyordu. Hüseyin Cahit de o avluda saatlerce geziyor ve konuşuyorduk. O oda bize bir hapishane köşesinden çok kendi evimiz gibi geliyordu. Yani avlunun ucundaki kapıdan dışarıya çıkmamak koşuluyla gündüz avluda ve gece o koğuşta istediğimiz gibi yaşamakta serbestlik. Odada mı diyeyim, koğuşta mı diyeyim, sandalye, koltuk gibi konfor takım taklavatı yoktu. Fakat çocukluktan beri hiç gerek duymadığım bir şey varsa o da konfor vasıtalarıydı. İster katı taş olsun, ister kuş tüyü yastık olsun, insan her yerde oturup kolayca rahat edebilir. En can sıkıcı şey, havanın kasvetli olması ve oturulan evden hiçbir manzara görülmemesidir. O zaman Ankara'nın en büyük lokantasının mı, otelinin mi her neyse, Karpiş'ti galiba, Fransız şefi de odamızdaydı. Cana yakın bir gençti. Onu bir vergi konusundan mı, kontrat sorunundan mı içeri tıkmışlardı. Başkalarının anlattığına göre adama ortakları adam akıllı bir Ali Cengiz oyunu oynamışlardı. Adamcağız mesleğinin tutkunuydu. Dışarıdan içkiden başka her istediğimizi getirtebiliyorduk. O Fransız şefi yemek pişirme takımlarının hemen hepsini dışarıdan getirtti. her gün kollarını sıvar, yemesine doyulmayan yemekler pişirirdi. Sanki oraya ense yapmak için tıkılmıştık. Ben gerçi Fransızların fine bouche, yani nazik ağzı dedikleri takımından değildim. Demek istediğim şu ki, bir usta aşçının ve acemi aşçının pişirecekleri yemekleri hiç ayırt edemem. Acıkırsam yediğim acemice pişmişse bile bana pek tatlı gelir. Acıkmadığım zamansa yemeye zorlandığım yemek bana bir işkence olur. Fransız şefinin mesleğine ne kadar canla başla bağlı olduğunu seyretmek insanın hoşuna gidiyordu. Aşın, biberi veya tuzu biraz kıt ya da fazla kaçsa sanki büyük bir felaket olmuş gibi adamın ağlayası gelirdi. Hepimiz el birliği ederek yerken ne güzel olmuş diye dudaklarımızı maç maç ettire ettire onu teselliye ulaştırırdık. Bir aş istediği gibi kıvama gelirken ise tepeden tırnağa kadar neşe kesilir ve kepçe sallayışında bir orkestra şefinin büyük davullara komuta çubuğuyla ''Sıra sizin, davullara ver yansı dedin'' diye buyruk salışının edası vardı. Odada bir de Suriyeli mi yoksa uzun zaman Suriye'de bulunmuşun biri mi ne vardı. Ortada bir sessizlik arası olunca hemen Davudi sesiyle ''Burası Hazreti Yusuf makamıdır'' derdi. Ona göre Hazreti Yusuf hapishanede kalmış olduğu için biz de hapis olmakla Hazreti Yusuf makamına yükseliyor ve kutsallık kazanıyorduk. Biz zaten Hazreti Yusuf makamıyla eni konu kutsallaştığımız için bir de bu yeni sözle bir kat daha kutsallaşmaktan vazgeçtik. Biz o odaya getirilmezden çok önce Hazreti Yusuf makamına gelen bu Suriyeli'nin anlattığına göre birçok gün önce o odaya bir idam mahkumunu kapamışlarmış. O odanın bir köşesinde bir hela vardı. İdam mahkumu, el verir ki idam edilmeyeyim, ömrümün bütün arta kalan günlerini şu hela köşesinde ayakta geçirmeye razıyım der dururmuş. Benim sesim güzel bir bastı. Ara sıra geceleri birkaç arya söylerdim. Orada öyle aryalar söylediğimi büsbütün unutmuştum. O odada bulunanların birine 15 yıl sonra rastlamıştım. Bana, hatırlıyor musunuz, o hapishanede birlikteydik. Siz de aryalar söylediniz de bizlere hapishaneyi unutturdunuz, demişti. O söyleyince hatırladım. Zaten tabii bir halde o. Çünkü içinde yük az buçuk da olsa hafifleyince sesin mutlaka Türkiye fırlar. Eve gönderdiğim mektuplar yerlerine vardıkları için evden de mektuplar geliyordu. Ne var ki mektuplar açık, kimi sayfaları noksan ve oğlumun fotoğrafları çıkarılıp alınmış bulunuyordu. Aylarca sonra hapishaneden ayrılırken, hapishanenin jandarma komutanı elime evden gelmiş mektuplardan çıkarılmış ya da koparılmış bir tomar kağıt verdi. O sayfaları neden alıkoyduğunu bir türlü anlayamadım gitti. Hikmet-i hükümet dedim, unuttum. Avluda bazen yalnız başıma gezerken havada uçan kırlangıçları seyretmek hoşuma giderdi. Hele grupta güneşe karşı kızıl zemin üzerinde uçuşan siyah noktacıklar, doğu yönünde ise menekşe bir gök üstünde kıvılcımlar gibi kırmızı noktalar olurlardı. O uzun ötüşlerinde özgürlüğün çağrısı vardı. Serbest gök onlarındı. Onların uçtuğunu gördükçe sanki onlarla birlikte ben de uçuyormuş gibi olurdum da bir ferahlık duyardım içimde. Ben de Zekeriya, Bodrum'da kalebent, yani şehrin duvarları içinde serbest kalmaya mahkumduk. Yani hapishanede hapis edilmeyecek, duvarlarla çevrili şehrin sokaklarında gezebilecektik. Her ne kadar karada kalebent sözü kullanılıyorsa da bu sözün nasıl yorumlanacağı kuşkuluydu. Olur ya Bodrum savcısı, çünkü cezalarımızı çektirmeye adliyeye memur edilmişti. Kalebentliğin şu veya bu sakıncası var diye bizi hapse atabilirdi. O takdirde ücra bir yerin daracık hapishanesinin dört duvarı arasında tıkılacaktır. O kadar beklenmedik olaylarla karşılaşmıştık ki bu pekala olabilirdi. Cebeci'nin binlerce tutuklusu arasında hukuk mezunları da vardı. Ben hukuktan pek anlamam, onlara başvurdum. Onların anlattığına göre tutuklu hapishanede tutulurdu. Onu biliyorduk zaten. Ondan sonra kalebentlik geliyordu. O da biraz önce anlattığım çevresi surla ve duvarla çevrili bir şehirde kalmak, sur ve duvarların dışına çıkmamaktı. Günümüzde duvarlı şehir ne gezer? Herhalde bu çeşit şehirlerin duvarlar içinde bulunduğu orta çağdan kalmaydı. Bir de sürgün vardı. O da ister duvarlı ister duvarsız bir şehre sürülmek. Her gün belirli bir karakola uğrayıp, ben buradayım kaçmadım demekti. Zekeriya ve ben kalebentliğimizi Bodrum'da geçirmeye mahkum olmuştuk. Fakat sonradan Zekeriya'yı Sinop'a göndermeye karar verdiler. Belki de Sinop, İstanbul'a daha yakın olduğu için böyle bir karar almışlardı. Ben Bodrum'a gidecektim. Benim Bodrum'a, Zekeriya'nın da Sinop'a gönderilmemizi hapishanede bekliyorduk. Hükmü yedikten 15-20 gün sonra Zekeriya'yı aldılar, Sinop'a götürdüler. Hüseyin Cahit Bey'i de Çorum'a götürecek olan otomobil geldi. Fakat sonra otomobille gitmesine izin vermediler. O da arabayla gitti. Yolda büyük bir kaza geçirdi. Araba yolun kenarından bir uçuruma devrildi. Hüseyin Cahit de uçurumun kenarında bir çalıya takıla kaldığı için kayalık yarın dibinden parçalanmaktan kurtuldu. Aşağıda karakol varmış, karakol eratı yetişip Hüseyin Cahit Bey'i kurtarmışlar. Zekeriya ve Hüseyin Cahit ayrıldıktan sonra Cebeci'de ben kaldım. Zekeriya gittikten 1,5 ay sonra bile hala oradaydım. Suriyeli'ye göre Hazreti Yusuf benden çok hoşlandığı için makamında alıkoyuyordu beni. Ben ekmek paramı yazı ve resimle çıkarıyordum. Oysa Ankara'da bunların ne birini ne de öbürünü yapamıyordum. Elimde avucumdaki az buçuk para ise suyunu çekiyordu. Bari gideceğim yere varsam orada çalışabilirdim, değil mi ya? Ben Cebeci'deyken Zekeriya'nın Sinop'a vardığını ve Sinop şehrin içinde serbest kaldığını duydum. Ona çok memnun oldum, hem kendim hem de Zekeriya adına. Çünkü ben ve o aynı suçtan, aynı mahkeme tarafından aynı cezaya çarptırılmıştık. Birimiz ne muamele görürse ötekimiz de aynı muameleyi görecekti. Fakat Bodrum'un adı fenaydı. Eskiden beri Bodrum Kalesi'nden bir zindanmış gibi söz edilirdi. Zaten Bodrum Kalesi şehri saran bir duvar değil, bir kaleydi. Belki de sipsivri bir kuleden ibaretti. Bodrum sözü insana zaten bir yapının karanlık alt katı anlamını veriyordu. Belki de kalenin zindanıydı. Sultan Hamit zamanında tehlikeli siyasal mahkumlar oraya kapatılırmış. Sultan Hamit zamanında siyasal mahkumları Gülistan gibi yerlere değil, çürüsünler diye zindanımsı izbe yerlere gönderirlerdi. Gerçi tarih babası Herodot'un oralı olduğunu biliyordum. Ama Bodrum Kalesi denilen yerin çoktan yerlerinde yerler esen Halikarnas şehrinin duvarlarıyla bir ilgisi olmasa gerekti. Tuhaftır, ben Herodot'un şehrine gidiyordum. Zekeriya da Diyojen'in şehrine gidiyordu. Çünkü Diyojen Sinopludur. Velhasıl Cebeci'de Bodrum ve Bodrum Kalesi'nin ne biçim yer olduğunu bilen yoktu. Zaten herkes beni sürgün sayıyordu, onun için adım sürgün diye kaldı. Haymana Ovası'nda Hacı Mehmet. Günün birinde artık ertesi günü Bodrum'a doğru yola çıkılacağım bildirildi. Beni bir sevinçtir aldı. Oraya nasıl gidildiğini sorup soruşturmuştum. 1,5 günde trenle İzmir'e gidilecekti. Haftada bir kere Bodrum'a vapur varmış. Koyunuz ki İzmir'e vardığımız zaman vapura 6 gün kalkmış olsun, etti mi 7,5 gün? 2 günde İzmir'den Bodrum'a etti 9,5 gün. Ha, bilemedin, en uzunu 12 gün. Ama evde yapılan hesapların çarşıya nasıl uymadığını bir görün ki Ankara'dan Bodrum'a ulaşmam 3,5 ay sürdü. Bu itibarla Zekeriya daha talihliydi, birkaç gün içinde Sinop'a varmıştı. Neyse, ertesi sabah beni çağırdılar, paltomu, çantamı ve küçük şiltemi aldım. O şilteyi Nebizade Hamdi Bey verdirtmişti. Çıkarken kapıdan döndüm ve avlu ile oradaki gezenlere, ''Merhaba, ben gidiyorum.'' diye seslendim. Avluda gezmekte olan 15-20 mahpus bir ağızdan bana öyle bir merhaba gürlettiler ki sormayın gitsin. Duvarın üstündeki nöbetçi bile aşka geldi, güldü. O da merhaba dedi. Böylece Hacı Mehmet Haymana Ovası'nda yolculuğa çıktı. Yolculuğu başka türlü anlatamayacağım. Şu Cebeci hapishanesinden çıkınca oradan kurtuldum diye derin bir soluk aldım. Neyse şu Hazreti Yusuf makamından selametle çıkıyordum. Yanımda 2 jandarma vardı. Yüzlerine bakınca meymenetli insanlar olduklarını anladım. Kelepçe takıp takmama konusunda aralarında kısa bir tartışma oldu. Ben ses çıkarmadım. Nihayet yüzüme baktılar. Birisi, ''Kaçmazsın ağam, değil mi?'' dedi. Güldüm. ''Hayır, kaçmam.'' dedim. Kelepçe takmadılar böylece. Tin tin Ankara garına gittik. Garda İstiklal Mahkemesi'nde savcılık yapmış olan Necip Ali Bey'e rast geldim. bana saygıyla selam verdi. Bakışından bana ne kadar acıdığı anlaşılıyordu. Trene girdik. Tabii üçüncü mevkiydi. Ben manzarayı seyretmek üzere pencerenin yanına oturdum. Bir jandarma yanımda, bir jandarma da karşımdaydı. Kompartımanın geri kalan yerlerine köylüler oturdular. Koridorlar heybe, çuval ve çıkınlarla doluydu. Çoğu köylü candan insandır. Biri sigara sarmak üzere fakfon tütün tabakasını çıkardı mıydı, mutlaka yarı başındakilere de sunarlar. Beriki, ekmek peyniri dizin üzerine açtığı mendille koyunca, yol arkadaşlarıyla birlikte yemelerini önerirlerdi. Asıl tuhafı, benim niçin tutuklu gitmekte olduğumu bilmedikleri halde, her şeyi ilk önce bana ikram ediyorlardı. Bir de, niçin tutuklandığımı hiç sormuyorlardı. Öyle ya, belki hırsızım da hırsızlıktan tevkif edildiğimi itiraf etmek istemezdim. Beni güç bir duruma sokmak istemiyorlardı. Hele Ankara'dan birkaç istasyon sonra binip, karşımdaki jandarmanın yanında boşalan yere oturan bir adamı hiç unutamayacağım. Adamın yanakları 15 günlük tıraşla örtülmüştü. Kırçıl sakallı, bir gözü kısık, belki de kördü. Külahının içinden çıkardığı soğanı kırdı. Bir parça soğanı biraz ekmekle, utana sıkıla bana bir sunuşu vardı ki, demeyin gitsin. Hemen alıp yedim. Neyse, madensel dankdunklarla ve lokomotifin fıslayıp ötüşüyle tren kalktı. Kalktığımız yere bir baktım, orasını tanıdım. Yülen şirketiyle geldiğimiz zaman özel yataklı vagonumuz o yerin biraz gerisinde demirlemişti. Vagonun altından çukura uzatılan soba borusundan dolayı demirlemişti diyorum. O zaman yurda hizmet ediyoruz diye yine bu Ankara'da iki yanağımızdan öpülmüştük. İzmir'e gidiyorduk. Orada deniz vardı. Yaşasın Akdeniz. Ordu ilk hedefimiz Akdeniz'di. Ama tren şimdi sapan işlemeyecek kıraç bozkırlardan geçiyordu. Yanımdaki jandarma Türkiye koyuldu. Bergama, Bergama. Kazan kazan ver bana, ödemiş, ödemiş. O yer bana ne demiş? Sonra türküde Aydın geliyordu, ondan sonra Denizli. Velhasıl zeybek diyarı olan yerler anılıyordu. Aradan çok geçmeden yolda bana zamanla bozulmuş bazı siperler gösterdiler. Onlar Sakarya Savaşı'nda bizimkilerin savundukları siperlerdi. İçimden hey gidi günler dedim. Buraları hep bozkırımsı yerlerdi. Vaktiyle ormanları yakmışlar, yağmurda bütün toprakları alıp götürmüş. Bütünü güneşle kavrulmuş, eti sıyrılmış, kuru kemik kalmış bir yer. Oysa 140 yaşına geçerek öldüğü söylenen Zaroğa, gençliğinde süvari olarak Eskişehir'den Ankara'ya giderken hep ormanlık bölgesinde yol aldıklarını söylermiş. İstasyonun birinde durduk, birkaç köylü vagonlardaki yolculara bir şeyler satmak üzere geldiler. Birisi pencereme yanaştı. Ona, buraya niye ağaç dikmediklerini sordum. Bana, mal ağaca dayanır, kaşınır da ağaç sallanır, tutmaz diye cevap verdi. Mal dedi, sığır, sıpaydı. İşte kimi köylü bana soğan ikram eden gibi oluyordu, kimi de ama enderdi, sığır sıpa sallar diye ağaç dikmeyen gibi oluyordu. Trenden köylere giden yollar görünüyordu. Köylüler belleri bükük ve sessiz, Anadolu'nun kuraklığında eşeklerini o tozlu yollarda sürüp gidiyorlardı. Çok geçmeden o bozkırlardan çıktık. Porsuk çayına neden porsuk çayı denildiğini gözlerimizle gördük. Tren geçerken iki porsuk çayın kıyısında oynaşıyorlardı. Tren istasyondan istasyona geçtikçe kimi yolcular iniyor, başkaları biniyordu. Bir yerde kompartımanınıza iki delikanlı girdi. Birbirine ürünlerin nasıl geliştiğini, havayı, yağmuru sorup cevapladılar. Ondan sonra söyleyecekleri kalmadı ki sustular. Ben içimden bu kadar mı dedim. Başımı pencereden yana çevirdim. Yine dışarısına daldım gittim. Derken bir istasyondan biri yaşlı, biri gencecik iki kadın bindi. Gencine kadın demeyeceğim, o mutlaka bir kızdı. Kapalı duran bir gonca gibiydi. Açılmak için güneşi mi bekliyordu ne? Yaşlı kadın annesiydi herhalde. Çünkü ikisinin arasında bir benzerlik vardı. Kız kompartımana girer girmez bir cazibe merkezi oldu. Farkındaydım, herkes kıza bakıyor fakat gözüm kaymasın diye düşünerek başını başka tarafa çeviriyordu. Kız da olağanüstü güzeldi. Simsiyah saçlar ve gözler, fil dişi bir ten, klasik bir yüz. Ama bunlar ayrıntılardı. Onda, ne diyeyim, bir olağanüstülük vardı. mutlaka Kleopatra gençken böyle bir şeydi. Demince değindiğim ve laf kıtlığından dolayı haklarında "bu kadar mı?" dediğim delikanlıların biri adam akıllı vuruldu. Gözlerini kızdan ayıramıyordu. Kız bakışıyla kompartımanı çepeçevre süpürürken delikanlıyla göz göze geldi. İki ayrı elektrik akıntılı tel uçları birbirine değince çat çat diye kontak yapıştığı gibi bir şey oldu. İkisi de birbirine bakışlarının uzamasına dayanamadılar. Hani insan parmağının ucunu ateşine dokundurur da parmağı yanınca nasıl hızla parmağını çekerse bakışlarını birden başka tarafa çevirdiler. Bu da pencereden görülen yaratılış kadar yaratılıştı yahu. Seyretmeye değerdi doğrusu. Bir bakıma inatla başka tarafa bakış, birbirine bakışın tam karşıtı olduğu için inatla birbirine bakışın aynısıydı bu. İçimden "hele bakalım şimdi ne olacak?" diyordum. Yavaş yavaş sanki hiçbir şey olmamış gibi bakışlarını çevirmeye başladılar. Ama yine şırak diye gözler birbirine geldi. Bu sefer biraz daha uzunca sürdü. Fakat yine dayanamadılar. Başka tarafa baktılar. Ne var ki bu ikinci göz göze gelişte öz mahremiyetlerindeki karşılıklı bir çekicilik akıntısı ve bir anlayış oldu. Şunu da söylemek gerek ki bu ikinci kez gelişim delikanlılığındı. Bunu böyle diyorum ama acaba kızdaki pasiflik kadın yaratılışının bir davranışı değil miydi? Üçüncü göz göze geliş biraz önce başlamış olan işi adam akıllı geliştirdi. Kızın bütün kanı yüzüne çıkmıştı. Sanki delikanlının o bakışıyla kızın giysileri şırt diye baştan aşağıya yırtılıvermişti de kız delikanlının gözü önünde tepeden tırnağa çırılçıplak duruyordu. Kız daha da kızardı fakat bu kızarışta da başını yine döndürüşünde bir gurur vardı. Artık kompartımana giren pısırık utangaç çocuk değildi. İlk defa bir erkeği kadınlığıyla uyandırdığının farkına varan bir kadın olmuştu. Nasıl ki yavru kuş ilk defa uçunca artık kanatlarına emin olursa o da artık kadınlığına emindi. Hani açılmamış goncadan söz etmiştim. Artık o gonca açılmıştı. Bu iş hangi sonuca varacak diye merak ediyordum. İstasyonun birinde kız anası olduğunu sandığım yaşlı kadınla birlikte ayağa kalktı. Anlaşılan orada ineceklerdi. Kompartımandan çıkarken kız yarı kalkmış olan delikanlıya dönüp baktı. Gözündeki şükranı okuyamamak için kör olmalıydı insan. Bakışında cennetimsi bir hal vardı. Aynı zamanda "sen gelmiyor musun?" diyen bir şey vardı. Kızla anası çıktılar, onların ardı sıra da delikanlı çıktı. Ben ne oluyor diye merak içindeydim. Fakat iki jandarmaya, "siz farkına varmadınız, şimdi ta burnumuzun dibinde şöyle bir olay geçti, merak ediyorum, hadi birlikte çıkıp bakalım" diyemezdim ya. Zaten tren kalkmak üzereydi. Delikanlı dar dar trene yetişip oturdu. Dışarıda olup biteni bilmiyorum. İki insan arasında bu yürek ilgisi ne de olsa ölünceye kadar hatırlanacak. Ama o günlerde bir devamı olmayan gelgeç bir esinti mi olarak kalacaktı? Yoksa bu iki insan eninde sonunda birbirine mi kaçacaklardı? Anlayamadım gitti. Tren yol alınca ben yine pencereden dışarıya bakmaya koyuldum. Kompartmanda trenin gürültüsü ve bir de birinin geviş getiriyormuş gibi ağzındaki lokmayı plaş plaş diye öttürmesinden başka ses seda yoktu. Yanımdaki jandarmanın uykusu geldi. Başı yavaş yavaş omuzuma düşüp dayandı. Gerekirse, yani ben kaçmaya davrandığım takdirde, beni öldürecek olan bu gencin uykusu ve gelip de kardeşçe başını omuzuma dayaması çok hoşuma gitmişti. Önümdeki jandarmaya onu dürtüp uyandırmaya kalkıştı. "Bırak yorgun, istersen sen de şekerleme kestir," dedim. Sırıttı ama uyumadı. Her günkü hayatta bir yerden bir yere giderken olanağı yok, çevremdeki insan ve olaylarla böylesine ilgilenmez ve Batı'nın observation dedikleri gözlem yeteneğin bu kadar uyanık olamazdı. Herhalde aylardan beri başıma gelenlerden ve bir yerde kapalı kaldıktan sonra birdenbire az da olsa bir özgürlüğe kavuşmam, bende çevremle ilgilenme yetisini kat kat arttırmıştı. Her günkü hayatın şu fenalığı vardır ki, insanın ilgisini her günkü hayatın dar gereksinimlerine toplar. Ben adeta can kulağıyla dinliyor ve gönül gözüyle bakıyordum. Dostoyevski, Budala adlı eserinin başında bir adamı uzun uzun konuşturur. Ben onu okurken lafı nereden bu kadar uzatıyor diye şaşardım. Şimdi neleri anlatmak istediğini anladım. Dostoyevski az daha idam edilecekken edilmeyen bir adamdı. Yazar böyle bir tehlikeye geçiren adamın hayatla ilgisinin her günkü hayatı yaşayan bir insanınkinden bambaşka olduğunu anlatmak istiyordu. Biz o sayfaları okurken her günkü hayatı yaşayan bir adamın havasında okuyorduk o romanı. Yazarın anlattıkları bu nedenle bize aşırı uzun geliyordu. Neyse, tren istasyon duruyordu. Durulan yerlerin adlarıyla ilgili değildim. Kendileriyle ilgiliydim. Hatta tanıdığım ve sevdiğim çok insanlar vardır ki adlarını unutmuşumdur. Bir insanın adını bilmekle o insan hiç tanınır mı? Bir insana bana takdim edilmesiyle onu tanımış oluyorum. Tanıtılmamışsa o insan bana yabancı oluyor. Ona bir yakınlık duymamam, onunla konuşmamam, hatta ona hafif tertipten somurtmam gerekiyordu. Bana yabancı gelen insan yoktur. İnsanları dünya gözüyle bir kere görürüz, işte o kadar. Bir mahkemede savcı beni, tanımadığı insanlarla konuşur diye suçlamıştı. Kabahat mi diye şaşakaldım. İstasyonun birinde orta yaşlı bir kadın, sırtında bir çocuk, kolunda başka bir çocukla yanı başımızdan kompartımanın penceresinde duran birisine bağırıyordu. Herhalde istasyona acele koşmuştu. Yağ yağmuru gibi ter damlaları gerdanından yoğurt torbalarını andıran memelerinin arasına akıyordu. Birbirine yapışmış saçları uçkur uçkur başörtüsünden sarkıyordu. Pencerede olduğunu sandığım adama ta canından acıyla yırtılan bir sesle ''Mahmud'a söyle, ben mallarla baş edemeyon gayri, gelsin gayri, ben altı piçine mi bakayım, yoğursam mal meşada mı?'' diye haykırıyordu. Zavallıcının anasından emdiği sütün fitil fitil burnundan geldiği besbelliydi. Pencereden erkeğin cevabı anlaşılmaz bir homurtu oldu. Tren düdüğünü öttürdü ve yürüdü. Kadın kalın yapılıydı, iki çocukla paldır küldür koşuyor, ''Gelsin edemeyon, edemeyon gayri!'' diye bağırıyordu. Onu üzüntüsüyle geride bıraktık. 2-3 kompartıman ötede birkaç kişi yanık bir memleket havası tutturdular, sesleri hazin bir yoksulluk ve hasretle inip çıkıyor, pencerelerden iki taraftaki yamaçlara, dağlara dağılıyordu. Hey gidi koca Anadolu! İşte ben de böyle Kalebentli'ye gidiyordum. Tren son istasyondan kalkınca vagon sarsıldı. Başı bana dayalı jandarma uyandı, hemen tabakasını çıkarıp sigara sarmaya koyuldu. ''Dün çok yorulmuşum, kendimden geçivermişim.'' diyordu uykulu uykulu. ''Benim jandarmalarımın sabah tutturdukları, ödemiş ödemiş, o yer bana ne demiş?'' Zeybek türküsü meydan okuyucuydu, onda inanç ve cesaret vardı. Öteki kompartımandan gelen gibi kederli değildi. Bir istasyona daha geldik, telgraf mı telefon mu tellerinde kargalar, müzik defterlerinin çizgileri üzerinde kara notalar gibi sıralanmışlardı. Ama onlardan müzik değil, sürekli gak gak çıkıyordu. Kargalar o hazin türküyü bastırdılar. Artık akşam oluyordu, hem de erguvan renginde bir akşam. Gölgelerin boyu uzuyor, yüksek dağlarda dev gibi gölgeler yürüyordu. İstasyonun yanında birer katlı köy evleri vardı. Duvarlara kurusunlar diye tezekler çarpıp yapıştırmışlardı. Onlar yuvarlak daireler halinde kuruyorlardı. Orada galiba ne odun ne kömür vardı. Dağlar çırılçıplak kayaydı. Geniş, kuru şalvarlı kadınlar ellerinde leğen, kova taşıyarak evlere giriyorlardı. Batan güneş ışığına çıkınca yüzlerinin bir yanı mercandanmış gibi kıpkırmızı, öbür gölgeli yanı da mor oluyordu. Gözleri, ortası kızıl kıvılcımlı kapkara bir zeytin. Altınları, herhalde çeyizlikleri, gerdanlarında parlıyordu. Kalçalarını sağa sola şiddetle oynatarak yalın ayak koşuyorlar. Güçlü, kuvvetli adımları vardı. Bir tanesi bir köpeğe bir tekme attı, hayvan ay vay diye çığlık çığlığa kaçtı. Şaka değil, tekmeydi doğrusu. Artık sular kararıyor, karanlık basıyordu. Afyon'a geceliğin girdik. Jandarmalar Afyon'a çıkacağımızı söylediler. Şaştım. İzmir'e gitmiyor muyuz? Diye sordum. Evet, İzmir'e gideceğiz. Burada niye iniyoruz öyleyse? Bize Ankara'dan yalnız Afyon'a kadar yol masrafı navlun verdiler. Buradan İzmir'e gitmek için harçlık ve navlunu Afyon'dan alacağımızı söylediler. Yarın gidip alacağız, dediler. O gece Afyon'da kalmak zorundaydık. Benim param azdı. Ben bir otele gitsem oraya jandarmalar gelemezlerdi. Ben de otelde yalnız bırakmazlardı. Acayip bir bakkal dükkanı bulduk. Dükkanın ardında bir metre eninde, bir metre 20 santim kadar yükseklikte, bir oda mı diyeyim, tavan arası mı diyeyim, bir yer vardı. Oraya postlar serilmişti. Ellerimizin ve dizlerimizin üzerinde yürüyerek ve başlarımızı tavana çarpmamaya dikkat ederek önce ben girdim, sonra da jandarmalar girdiler. Bu yerin tabanı sokakla birdi. Ben sokağa bakan bir pencerenin önüne uzandım. Pencereden sokakta yürüyenlerin ayak ve bacaklarını görüyordum. Dar olduğu için sokağın öte yanında gidip gelenleri bile yüzlerini göremiyordum. 5-6 yaşındayken elimden annem ya da başka birisi tutardı. Böylece sokakta yürürken yalnız ayak ve bacak görürdüm de canım sıkılırdı. Yine aynı durumda kalmıştım. Kahve ısmarladım hem kendime hem de jandarmalara. Dirseklerimizi dayayarak yan geldik, sigaralarımızı tellendirerek kahvelerimizi içtik. Bakkal da geldi. Ne biçim hırsız olduğumu merak ediyormuş. Jandarmalar hırsız değil, gazeteci olduğumu söylediler ona. Bakkalın hırsız olmadığıma canı çok sıkıldı. Hani peyniri yiyen bir fareyi kapana sıkıştırdıktan sonra elinden kaçırmış gibi oldu. Bakkal bana ya kendi bilgisini göstermek ya benim bilgimi ölçmek için tuhaf sualler sormaya koyuldu. Söz gelimi, cini bizler hindi eti yemezlermiş. Acaba neden yemezler? İstiklal Mahkemesi'nin sorgu suali sanki yetmiyormuş gibi bir de gece vakti böyle sınava mı çekilecektim? Kendime, Cevat ne günlere kaldın diye güldüm. Hep söylerim, macera aramak Don Kişot ve Sancho Panza'ya ait bir iştir. Ben hiç macera aramadığım halde macera beni görünce hah işte burada diye tepeme pike eder. Tam uykuya dalacağım zaman pencerenin önüne bir kadın bacağı gelip durdu. Ona karşı bir de erkek bacağı yanaştı. Yukarıda söylediklerini işitiyordum. Pazarlık ediyorlardı. Vur aşağı tut yukarıya derken 5 lirayı anlaştılar. Yüzlerini göremedim. Ertesi günü Afyon'un pazarıymış. Bütün gece kağnı arabalarının cadırtısını duydum. Uzun ciyak ciyaklar çıkartan tekerlekleriymiş. Bu tekerlekler Anadolu'ya Hititlerin hediyesidir. Her kağnı başka türlü cadırdarmış. Her kağnı sahibinin karısı, kocasının cadırtısını başka kağnılar arasından tanır, bizimki eve deniyor dermiş. Jandarmalar uykuya varınca uzaktan duyulan davul sesi ve zurna gibi horuldamaya koyuldular. Ben de dalmışım. Rüyamda evde serbest olduğumu gördüm. Uyanınca bir tuhaf oldum. Neyse, Cebeci'de değildim. Yani içeride değil, dışarıda oteldeydim. Ertesi günü kalkınca jandarmalarla hükümet dairesinin birinden para aramaya gittik. Jandarmalar beni bırakıp gidemedikleri için beni de alıyorlardı yanlarına. Afyon hükümet konağını ve onun yanında başka resmi daireleri geziyor, birinden ötekine durmamacasına girip çıkıyorduk. Futbol maçlarında oyuncular topu tekmeleyerek birbirine gönderir dururlar ya, daireler oyuncu oldular, biz de futbol topu olduk. Her daire bizi başka bir daireye gönderiyordu. Akşama kadar yürüye yürüye yorulmuştuk. Daireler kapandı, para işi ertesi güne kaldı. Biz de bazık tavanlı otelimize döndük. Ertesi günü daire daire dolaştık yine. Ondan başka Afyon Hükümet Konağı ile tren istasyonu arasında mekik dokuduk. Bir sürü harcıra, ne fasıldan verilecek, tahsisat var mı, istizan, muhasebe-i hususiye, maliye, defterdarlık, jandarma dairesi sözleri harcanıyordu. Fakat ortaya bir metelik çıkmıyordu. Yavan bir kırtasiye hışırtısı içinde girdaplanıyorduk. O gün de para çıkmadı. Etti 2 gün. 3. günü parayı söktürebildik nihayet. İri bir boğanın 8 köklü azı dişini sökmeye benzedi bu. Boğa huylanır, suratımıza kuyruk savurur, tekme çifte atar. Biz de, yani ben ve 2 jandarma kerpetene yapışırız. Diş çıktı ama biz de kıçüstü yere düştük. Ağır ağır soluya soluya. Daha ertesi günü trene bindik, kompartımanda pencere yanındaki yer tutulmuştu. Orada oturan jandarmalar, işte bu bey ehliz, ehli ırz, mahpustur. Oradaki yeri verin de pencereden hava alsın, dediler. Pencerenin yanında oturan yerini bana verdi. Ben de ne yapayım? Oradakilere sigara ikram ettim. Artık boyuna güzel yerlerden geçiyorduk. Hep dağlık, ormanlık, fundalık yerler. Ara sıra yol arkadaşlarımın konuşmalarına kulak veriyordum. Bir köşede bir ihtiyar erkekle yaşlıca bir köylü kadın konuşuyorlardı. İhtiyar erkek kadına, "Herif o avratla birlikte gidilmek için 4 altın dişini söküp sattırdı," dedi. Kadın da, "Öyle, pek dişlek tavuktur o," diye cevapladı. Onların yanında iki köylü dertleşiyorlardı. İkisi de Afyon'un pahalılığından yakınıyorlardı biri. "Hanlara vardım, pazar günüymüş. Yatacak yer yok da yok. Otele gittim. Palas mı kalas mı diyorlar. İşte orada kapıda biri duruyordu. Borda boş oda var mı?" diye sordum. Herif hiç cevap vermedi. Sırdını bana dönderdi. Bir kara tahta vardı, üzerine çiviler dikilmiş. Çivilere de anahtarlar dahili. Herif o kara tahtaya bağır da bağır. Ben adamı uykuya vardı sandım. Öksürdüm, aldırmadı. Bekledim, yüksek sesle, "Vağ mı?" dedim. Usul usul döndü. "Bir beyuh o da vağ. Teh yatağlı, eme bahalı," dedi. Ben neredeyse ayakta uyuyacaktım. "Geceliği kaça?" dedim. 3 leyra demesin mi? Az kalsın kulağım tepemden fırlayazdı. Uykum kaçtı. Ben de oradan kaçtım," dedi. Öteki, "Öyle, öyle," dedi. "Varayım sırtıma bir uruba alayım," dedim. "Urubacıya vardım, bir uruba verin," dedim. Bir uruba çıkarttı. "Bu çaputa kaç para isteyon?" dedim. "Bu çaput halis yöndür," dedi. "Tam 30 leyra istedi. 10 para aşağıya olmazmış. Ne bu be? Halis ot. Bu urubayla bizim sıpanın yanına vardı mı, hap diye ısırıncalayın, urubanın yarısı gitti. Deli miyim ben? Almadım da almam. Parayı sokakta bulamayoz da kardeş," dedi. Karşımda karı koca 2 kişi, yani jandarmanın yanında, boyuna sepetlerinden yemek çıkartıp yiyorlardı. Konuşanlara tot ve mutlu inekler gibi geviş getire getire kulak veriyor ve gülümsüyorlardı. Tren güneye doğru indiği için hava gitgide ısınıyordu. Yamaçların gür ve koyu yeşili sık sık çiçeklerle öylesine yıldızlanıyordu ki her tarafta ağustos böcekleri ötüşüyorlardı. Bir ara tren yüksek Anadolu yaylasından aşağıya inecek dediler. Orası Alaşehir'in yanında bir yerdeydi. Ufukta bir dağ kalabalığı görünüyor, sonra birdenbire ovaya bir dağ şelalesi akıyordu. Aşağıdaki vadide Gediz Nehri'ni kıyılamaya koyulduk. Akşama yakın Manisa'ya vardık. Her nedense tren orada epeyce kaldı. İstasyonda kiraz satıyorlardı. Her taraf kiraz yığınlarıyla kıpkırmızıydı. Ben ve jandarmalar kiraz satın alıp yedik. Afyon'dan beri kompartıman dolup dolup boşalıyordu. Galiba İzmir'e giden yalnız ben ve jandarmalardık. Tren İzmir'e yanaşırken güneş battı. İzmir'de nasıl karşılanacağımı bilmiyordum. Ne de olsa bu 2 jandarmayla 4-5 gün kalmış, birlikte yatıp kalkmış, yemek yemiştik. Ben onlara alışmıştım. Güneş de işte batıyordu. Güneş batarken insanın içini bir hasret kaplar. Giden ışıkla birlikte ışığa gitmeyi özler. İnsan ışıkla beraber gidemediği için adeta müteessir olur. Ben grupta ormanlara bakardım da ağaçlar bile ışıkla gitmek için köklerini tartıyorlarmış gibi gelirdi bana. Dikkat ettim, yuvalarının kıyıcığına konan kuşlar da gruba doğru bakarlar, gözleri 2 ateş nokta olur sanki. Artık gece oldu. Dışarısı gözükmüyordu. Vagonun ışıkları yandı. Dışarıdan ara sıra istasyonların adları bağırılıyordu. Seyahate çıkanlar evlerine dönerken sevinirler. Ben ise eve dönmüyor, gittikçe evden uzaklaşıyordum. Bir ara Menemen diye bir yerin adını bağırdılar. Kompartımandakiler, bir saate kadar İzmir'e varıyoruz diye seviniyorlardı. Bense bu kısma koyduğum başlıktaki gibi Haymana Ovası'nda gurbete çıkan Hacı Mehmet'tim. Eve varıp rahat edecek, çoluğu çocuğu görecek değildim. Varacağım yer hapishaneydi. Böylece İzmir. Tren Karşıyaka'dan geçerken asıl İzmir'in ışıkları pırıl pırıl yanıyordu. Gökte de tek tük yıldızlar vardı. Katar şurada durdu, ıslık çaldı, 5-10 adım ilerledi, yine durup bir şeyler bekledi. Nihayet Basmane Garı'na vardık. Şilteyi, çantayı sırtladım. Dışarıda bir karoça tuttuk arabacıya. "Hapishane!" dendi. Araba takır tukur yürüdü. Nöbetçili bir kapının önünde arabadan indik. Hapishanenin jandarma dairesine girdik. donuk bir ışıkla aydınlanan bir odada şişman bir jandarma çavuşu bir masanın yanında duruyordu. Bana baktı. Sokakta yere düşmüş bir hayvan gübresine bakar gibi baktı. Hiç hoş değildi bu bakışı. Eline konan inatçı bir sineği silk yiyormuş gibi bir el hareketi yaparak yanında duran bir jandarma yerine "Getirin şunu," dedi. Er bana "Gel," dedi. Yürüdüm. Ama yürümezden önce Ankara'dan beri benimle gelen babacan jandarmalara candan veda ettim. Bana "Gel," diyen er beni kapı aralığı gibi bir yere götürdü. "Bekle," dedi, gitti. Acaba Zekeriya'ya da böyle mi yapıyorlardı? O aralığa çimento tabana şiltemi attım. Orada önce ayakta bekledim. Sonra yorulup şilteye oturup sırtımı duvara dayadım. Öylece 2 saat kadar beklettiler. Bu sefer başka bir jandarma peyda oldu. O da "Gel," dedi. Kalkıp peşine düştüm. Bana döndü sert sert. "Pılık pırtını ben mi taşıyayım? Onları kaldır, getir," dedi. Şiltemi, çanta ve paltomu aldım. Beni bir odaya soktular. Bu odada kimse yoktu. Odanın ağaçlı bir avluya bakan penceresi vardı. Orası hapishanenin mi yoksa jandarmanın dairesinin miydi bilemedim. Tabanda koca demir halkalar olduğuna göre burası herhalde insanların hapsedilmesine mahsus bir yerdi. Şilteyi yere serdim. Üzerine oturdum. Pek üzgündüm. Ne zaman vapura bineceğimi, ne olacağımı, ne yapacaklarını bilmiyordum. Ankara'dan İzmir'e gideceğimi eve yazmıştım. İzmir'de bazı uzak akrabam vardı. Onların beni İzmir hapishanesinde aramalarını yazmıştım. O akrabalar eliyle bana para gönderilmesini tembih etmiştim. Ertesi günü akrabalarım geldi. Onları oturduğum odaya bırakmıyorlardı. Penceremin dışarısında duruyorlardı. Ben de pencerenin iç tarafından konuşuyordum. Onlar benim daha önce geleceğimi sanarak 5-10 günden beri her gün hapishaneye uğramışlar. Ben geldikten sonra jandarma dairesinden ne zaman Bodrum'a gideceğimi sordular. Jandarma komutanından aldıkları bilgiye göre İstiklal Mahkemesi mahkumu olduğumu için çok önemli bir mahpusmuşum. Bu nedenle denizden Bodrum'a gönderemezlermiş. Çünkü vapurdan denize atlayıp yüze yüze kaçmam tehlikesi varmış. Bodrum'a karadan yaya gönderilecekmişim. Yani beni bir karakol jandarma eşliğinde bir sonraki karakola gönderecekmiş. Böylece karakoldan karakola yürüyerek Bodrum'a erişecekmişim. Bu takdirde Bodrum'a ancak 1-2 yılda varabilirdim. Akrabalara jandarma dairesine başvurup otobüste gitmemi sağlamalarını söyledim. Girişimlerinin sonucu ancak şu oldu. Tren olan yerde trenle, demiryolu olmayan yerde ise otobüste gönderilecektim. Ben hem kendi hem benimle gelecek 2 jandarmanın gidiş masraflarını ödedikten başka 2 jandarmanın dönüş paralarını da ödeyecektim. Çünkü tren ya da otobüsle gidildiği takdirde jandarmalar beni yaya olarak götürecekleri karakollardan çok daha ötelere gitmiş olacaklarmış. Tabii bu jandarmalar yayan dönemezlermiş. Ben de yayan dönemeyeceklerini biliyordum. Fakat ben de keyfim için gitmiyordum ya. Bu düzene göre ben bir yere yalnız olarak gidecek olsam sarf edeceğim paranın 4 mislini ödüyordum. Bana korkunç bir yıkımdı bu. Ne var ki yayan gidilemeyeceğine göre bunu kabul etmek zorunda kaldım. İzmir'e vardığımın 4. günü trenle Aydın'a gönderileceğimi, o nedenle benim 2 jandarmayla gidişimin ve jandarmaların İzmir'e dönüşlerinin tutarı olan şu kadar paranın tarafından hemen ödenmesi isteniyordu. Parayı ödedim. İzmir'de hoşuma giden bir şey kalabalık kumruların dem çekişiydi. İstanbul'da kumrular seyrektir ve çeşitleri başkadır. Bu güney kumrularının renkleri İstanbul'unkiler gibi kurşunu değil hafifçe boza çalıyordu. İstanbul'dakiler Üsküdar'a gidelim temposunda öterlerdi. Oysaki güneyinkiler daha sıcak sesliydiler, hem durmamacasına çark ederek ötüyorlardı. Nihayet Aydın'a gideceğimiz gün geldi çattı fakat hiçbirinden ses çıkmadı. O odaya hapsedildiğimin 10. günü kara sakallı zırdeli bir softa getirdiler yanıma. Adamın ayak bileğindeki pranganın demir zincirini odanın tabağındaki demir halkaları birine kilitlediler. Bu adam bir mahalle mektebinde hocaymış. Oradaki küçük bir erkek çocuğunun zorla ırzına geçmiş. Sonra çıldırmış. O işi yapmazdan önce mi, sonra mı delirmiş, her ne halse herifi Manisa'daki tımarhaneye götüreceklermiş. Herif bütün gün çatlak ve çirkin bir sesle sözüm ona türkü söylüyordu. Yaptığı gürültü kumruların ötüşünü boğuyordu. Akşam olunca yorgunluktan mı ne, bağırmıyordu artık. Bu sefer gözlerini fal taşı gibi açarak hiç durmamacasına okuldaki çocuğa yapmak istediği işi bana yapmayı teklif ediyordu. İlk gece kendi kendime güldüm. Felek benimle alay ediyor galiba diye düşündüm. Bir de bu eksikti. İzmir'de 20 gün kadar kaldım. Bir sabah erkenden beni uyandırdılar. Beni o odadan çıkartıp İzmir'e geldiğim zaman şişman jandarma çavuşunun bulunduğu odaya götürdüler. Aydın'a gideceğimi söylediler. Şilte ve çantayı koltuğumun altına aldım. Dış kapıda iki jandarma, gara kadar bizi götürecek olan karakoçanın parasını peşin istediler. Parayı çıkarıp verdim. Bu jandarmalar Ankara'dan İzmir'e gelen jandarmalardan bambaşkaydı. Ankara'dan gelen jandarmalarla benim aramda adeta bir felaket arkadaşlığı peyda olmuştu. Örneğin bir arabaya bineceksek parayı vereceğimi bildikleri için benden parayı peşin olarak istemezlerdi. Oysa bu şimdiki jandarmalar arabadan inince parayı vermekten kaçınacağımı sanıyorlardı galiba. Karoça'ya binip Alsancak istasyonuna gittik. Trene bindik. O sıralarda oradan kalkan trenler neredeyse bando mızıkayla kalkarlardı. İlkin bir adam bir düdük öttürür, bir başkası bir boru üfler, birisi bir şeyler seslenir, bir kampana çalar, lokomotif de bir düdük öttürür, tren kalkardı. Biz de öyle kalktık.